Ayrım 14.
Morazan çalanlarla süvariler dinç adımlarla teğmenin önünden geçtiler ve çarşıda bir kenara sıralandılar. Visegrad'ın dört büyüğü köprünün üstünde kapıya da ayakta bekliyorlardı. Heyecandan sararan yüzleri gelmekte olan subaya dönüktü. Genç subaylardan biri atını albaya yaklaştırarak bir şeyler söyledi. Süvariler yavaşladılar. Din adamlarının yanına gelince albay birden durdu. Attan indi. Bu bir işaretmiş gibi öbür subaylar da indiler. Askerler koşarak atları alıp birkaç adım geri çekildiler. Ayağı yere değer değmez albay sanki büsbütün değişti. Kısa boylu, gösterişsiz, yorgun, sevimsiz, sert bir adamdı. Önce herkesin hesabına o dövüşmüş, savaşmış gibi bir hali vardı. Ama şimdi gerçekten olduğu gibi görünüyordu. Özensiz, hatta derbeder giyinmişti. Bu bakımdan beyaz tenli, sımsıkı üniformalı subaylarına hiç benzemiyordu. Kendine hesapsız harcayan, kendi kendini yiyen bir adam örneğiydi. Yanık yüzü sakallarla çevrilmişti. Bakışları kuşkulu ve bulanıktı. Başında kasketi hafifçe çarpılmıştı. Zayıf vücudu buruşuk üniforması içinde yüzüyordu. Ayağında kısa süvari çizmeleri vardı. Ayaklarını açarak ve kamçısını sallayarak din adamlarına yaklaştı. Bir subay önünde dizilen adamları işaret ederek açıklamada bulundu. Albay öfkeli, siyah bakışlarıyla kısaca onları süzdü. Ağır görevler yüklenmiş, büyük tehlikelerle karşılaşan bir adamın keskin ve öfkeli bakışlarıydı bunlar. Başka türlü bakmasını bilmediği hemen anlaşılabiliyordu. Rahip Nikola çok tabii bir biçimde kolaylıkla konuşuyor, albaydan çok sözlerini tercüme edecek olan genç subaya bakıyordu. Her dinin burada bulunan temsilcileri adına konuşuyordu. Yeni devletin isteklerine göre davranacaklarını, barış ve düzeni sağlamak için ellerinden her geleni yapacaklarını söylüyordu. Buna karşılık ordunun da cemaatlerini ve ailelerini koruması, barış içinde yaşamalarını ve namuslu yollarla hayatlarını kazanmalarına izin vermelerini rica ediyordu. Rahip Nikola kısa konuştu ve hemen sözünü bitirdi. Sert albay kızacak vakit bulamadı ama genç subayın tercümesini beklemedi. Kırbacını şaklatarak sert bir sesle sözünü kesti. Pekala, pekala. İyi davrananlar korunacaktır ama her yerde düzenin korunması şart. Zaten isteseler de başka türlüsünü yapamazlar. Sonra başını sallayarak yüzlerine bakmaya hatta selam vermeye bile gerek görmeden yürüdü. Din adamları çekilip yol verdiler. Albay arkasında subayları ve seyisleriyle önlerinden geçip gitti. Kapıyanın üstünde yalnız kalan din adamlarına kimse aldırış etmedi. Onlar da büyük bir düş kırıklığına uğramışlardı. Bütün gece komutanla askerleri nasıl karşılayacaklarını düşünerek gözlerini kırpmamışlardı. Hatta bu sabah bile aynı düşünce altında ezilmişlerdi. Her biri kendi karakter ve hayal gücüne göre bunu binbir türlü tahayyül etmiş ve kendini en kötüye hazırlamıştı. İşlerinden bazıları kendilerini bir daha evlerine ve kasabaya dönmemek üzere o uzak Almanya'ya sürülmüş gibi görüyordu. Bazıları ise eskiden Kapıya'da kafa kesen Hayrettin üzerine söylenenleri hatırlıyordu. Ne kendini düşünen ne de başkalarına önem veren, çevresindeki bütün insanları ve ülkeleri yalnızca kendi hesabına ve kendi adına dövüşen bir savaş konusu ya da savaş aracı sayan, hayatı ve varlığı savaş olan bu ufak tefek ama öfkeli subayla aralarında geçenden başka her şey akıllarına gelmişti. Orada durmuş, şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Bakışları sessiz bir soruydu. Hala yaşıyor muyuz? İşin en güç yanını gerçekten atlattık mı? Başımıza daha neler gelecek? Ne yapmalı gibi? İlk kendini toplayan teğmenli rahip Nikola oldu. Artık din temsilciliği görevlerinin bittiği kanısına vardılar. Evlerine dönebilirlerdi. Korkmaya, kaçmaya neden olmadığını, sadece davranışlarına dikkat etmek gerektiğini halka bildireceklerdi. Ötekilere gelince, yüzlerinde bir damla kan, başlarında da akıl kalmamıştı. Kendiliklerinden bir karar vermeye aciz olduklarından onların sözlerini hemen kabul ettiler. İlkin hiçbir şey karşısında soğukkanlılığını kaybetmeyen teğmen işinin başına döndü. Zaptiye'de komutanı ağırlaması kısmeti olmayan halıyı topladı. Salko Hedo yanı başlarında duruyordu, duygusuz, soğuk, tıpkı alın yazısı gibi. Din adamları vedalaştılar. Her biri kendi evinin yolunu tuttu. Haham bir an önce eve dönmeye, karısıyla annesine ve aile ocağının sıcaklığı içinde huzura kavuşmaya can atıyordu. Müderris ise derin düşüncelere dalmış bir halde daha ağır yürüyordu. Her şey biraz kaba ve tatsız olmakla birlikte tahmin ettiğinden daha iyi ve kolay geçmişti. Artık korkmanın gereği kalmamıştı. Ona öyle geldi ki şimdiye kadar hiçbir şeyden korkmamıştı. Acaba kasabanın tarihinde bu olayın ne derece önemi olabilirdi? Ona ne kadar yer vermeliydi? Herhalde 20 satır yeterdi. Hatta 15, belki de 10. Evine yaklaştıkça satırların sayısı da azalıyordu. Çevresinde her şey önemini kaybediyor. Yalnız kendi gözünde kendisi büyüyor, değerleniyor ve önem kazanıyordu. Molla İbrahim ve Rahip Nikola meydana kadar birlikte çıktılar. İmparatorluk ordusu albayının görünüş ve davranışı onlara hem üzmüş hem şaşırtmıştı. Yolların ayrıldığı noktaya gelince durup bakıştılar. Molla İbrahim gözlerini açıyor, dudaklarını oynatıyordu. Sanki bir şeyler söylemek istiyormuş da başaramıyormuş gibi. Rahip Nikola hocaya da kendisine de cesaret vermek istiyormuş gibi o altın kıvılcımlar saçan gülümseyişiyle gülümsüyordu. "Şu ordu kanlı bir şey," Molla İbrahim dedi. Molla İbrahim, "Doğru söylüyorsun, kanlı," diye kekeleyerek yüzünde anlamlı bir mimikle selam verip arkadaşından ayrıldı. Rahip Nikola adımlarını sürükleye sürükleye kilisenin yanındaki evine geldi. Karısı bir şey sormadan onu karşıladı. Rahip potinlerini, cübbesini ve terli kızıl gri saçlarının üstündeki şapkayı çıkardı. Alçak bir sedirin üstüne yerleşti. Tahta hücrenin içinde bir bardak suyla bir parça şeker daima hazır dururdu. Suyunu içip serinledikten sonra bir sigara yaktı. Yorgun gözlerini kapadı ama kapalı gözlerinin altında gözlerimizi kamaştırıp bütün görüş açımızı kaplayan ve ondan başka bir şey görmemize imkan bırakmayan bir şimşek gibi hep o sinirli küçük albayı görüyordu. İçini çekti, sigarasının dumanını uzağa üfledi ve kendi kendine "Hele şuna bak soytarı herif," diye söylendi. Kasabadan oynak ve neşeli, alışılmamış yeni bir melodi geliyordu. Bu avcı bölünün borazan ve trompet sesleriydi. 11. Köprünün yanındaki kasabanın yaşamında meydana gelen büyük değişiklik Ali Hoca'dan başka kimseye zarar vermeden gelip geçmişti. Birkaç gün sonra hayat eski seyrini aldı. Ali Hoca bile kendini toplayıp öteki tüccarlar gibi köprünün yakınındaki dükkanını açtı. Yalnız o günden beri kulağındaki yara izini kapatmak için sarığını hafifçe sağa eğiyordu. Avusturyalı erlerin kolunda o kızıl haçı gördüğünden ve gözyaşları içinde imparatorun bildirisini okuduğundan beri göğsüne oturan o kurşun gülle kaybolmamış, sadece küçülmüş bir tesbih tanesi kadar olmuştu. Artık pekala onunla yaşayabilirdi. Zaten kalbinde büyük bir gülle taşıyan biricik insan değildi. Böylece halkın engel olamadığı ve yüreğinin derinliklerine hala geçici saydığı bu işgal altında yeni bir çağ başladı. İşgalin bu birkaç yılı içinde bu köprüden neler geçmedi? Yiyecek, giyecek, malzeme ve o zamana kadar görülmemiş bir takım araç ve gereçle dolu boyalı askeri arabalar uzun diziler halinde gürültüyle köprüden geçiyordu. Önceleri askerden başka bir şey görülmüyordu. Topraktan su fışkırır gibi her köşeden, her çalının arkasından asker fışkırıyordu. Çarşı onlarla doluydu. Her yerde, her yanda onlara rastlanıyordu. Her saniye erik bahçesinde ya da avluda bir askerle karşılaşan bir kadının çığlığı duyuluyordu. 2 aylık bir çarpışmadan ve yürüyüşten sonra hayatta bulunmanın sevinci içinde dinlenmek ve eğlenmek istiyorlardı. Koyu mavi üniformalarıyla kasabada, civarda, her yerde geziniyorlardı. Köprüde günün her saatinde askerlerden geçilmiyordu. Artık kasabalılar kapıya pek gidemiyorlardı. Çünkü orada daima asker vardı. Kah oturup etrafı seyrediyor, kah çeşitli dillerde şarkı söyleyip şakalaşıyorlardı. Siperliğin üstünde imparatorun armasını FJI taşıyan kasketlerin içine yemiş dolduruyorlardı. Ama sonbaharla birlikte ordu kasabadan çekilmeye başladı. Yavaş yavaş fark edilmeden azaldı. Sadece jandarma birlikleri kaldı. Onlar da karargah kurarak büsbütün kalacakmış gibi yerleştiler. O sırada aileleri, hizmetçi ve uşaklarıyla memurlar gelmeye başladılar. Büyük küçük her sınıf memur geliyordu. Onları da ustalar, teknisyenler izledi. Bizce bilinmedik işler yapıyorlardı. İçlerinde Çekler, Polonyalılar, Hırvatlar, Macarlar ve Almanlar vardı. Önceleri bir rastlantıyla yolları buraya düşmüş, bir süre için yaşadığımız hayatı paylaşmaya karar vermiş gibi görünüyorlardı. Sanki ordunun başlattığı işgali sivil memurlar daha bir süre sürdürmek istiyordu. Her geçen gün yabancıların sayısı da artıyordu. Kasabalıları en çok şaşırtan sayıları değil, akıl sır vermeyen planları, yorulmak bilmeyen çalışmaları ve bu işlerde gösterdikleri kararlılıktı. Ne bir dakika rahat duruyor ne de kimseyi rahat bırakıyorlardı. Görünmeyen ama her gün kendini biraz daha hissettiren kanun, düzen ve yönetmeliklerden ördükleri ahın içine insanı, hayvanı ve eşyasıyla bütün hayatı almak ve etrafta ne varsa hepsini değiştirmek istiyorlardı. Sanki şehrin dış görünüşünden başka insanların da gelenek ve göreneklerini, beşikten mezara kadar her şeyi alt üst etmek niyetindeydiler. Bütün bunlar sessizce, fazla konuşmadan, güce zora başvurmadan yapılıyordu. Onun için kimse itiraz edecek bir neden bulamıyordu. Bir anlayışsızlık, bir direnişle karşılaşınca hemen işi durduruyor, gizli bir yerde konuşup anlaşıyor, sonra sadece yöntemi ve biçimini değiştirerek yine istedikleri amaca ulaşıyorlardı. Boş arsaları ölçüyorlar, ormandaki ağaçları işaretliyorlar, su borularını, lağımları kontrol ediyor, ineklerin, atların dişlerini muayene ediyor, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin doğru olup olmadığına bakıyor, halkın ne gibi hastalıklardan şikayetçi olduğunu soruyor, meyve ağaçlarının cinsini öğrenmek istiyorlardı. Sanki kendilerini eğlence arıyorlardı, bütün bu yaptıkları insana saçma, boş, anlaşılmaz şeyler gibi geliyordu. Sonra birden bütün bu çalışmaların ardı arkası sanki hiç olmamış gibi kesiliyordu. Ama birkaç ay, hatta kimi zaman bir yıl sonra halk bunu unutmaya başladığı sırada bütün bu saçmalıklar birden anlam kazanıveriyordu. Mahalle muhtarları belediyeye çağrılıyor, onlara ormandaki ağaçların kesimi, tüfüse karşı yapılacak savaş, meyve ve yemiş satmak usulü, hayvanlar için geçiş tezkereleri üzerine yönetmelikler veriliyordu. Böylece her gün ortaya yeni bir düzen, yeni bir usul çıkıyordu. Her tüzükle de herkes özgürlüğünün bir dereceye kadar sınırlandığını, yükümlülüğünün arttığını görüyordu. Ama aynı zamanda kasabanın, köylülerin ve bütün halkın da hayatı genişliyor, bollaşıyordu. Evlerde yalnızca Müslümanların değil, Sırpların da evlerinde hiçbir şey değişmemişti. Eskiden olduğu gibi yaşıyor, çalışıyor, eğleniyorlardı. Ekmeği teknede yoğuruyor, kahveyi ocakta kavuruyor, çamaşırı kazanlarda kaynatıyor ve kadınların tırnaklarını harap eden sodalı sularla yıkıyorlardı. Tezgahlarda dokuyor, gergeflerde nakış işliyorlardı. Bayramlar ve düğünler için o eski gelenekler korunmuştu. Yabancıların getirdikleri yeni geleneklere gelince inanılmaz ve uzak bir şeymiş gibi sadece kulaktan kulağa fısıldaşarak dedikodusunu yapıyorlardı. Kısacası evlerin çoğunda yine eskisi gibi yaşanıyor ve çalışılıyordu. İşgalden 15-20 yıl sonra da aynı biçimde yaşayacak ve çalışacaklardı. Ama buna karşılık kasabanın dış görünüşü hızla değişiyordu. Evlerinde eski geleneklere bağlı olarak yaşayan, onları değiştirmek istemeyen bu insanlar şehirde yapılanlara şaşıyor, biraz söyleniyor ama kolaylıkla alışıyorlardı. Bu tür durumlarda her yerde, her zaman görüldüğü gibi yeni yaşayış düzeni eskiyle yeninin karışımından oluşmuştu. Eski anlayışlar ve değerler yenileriyle çatışıyor, birbirleriyle kaynaşıyor ya da birinin ötekini yok etmesini bekleyerek yan yana yaşamayı sürdürüyordu. Forint'le Kreitzer'in yanı sıra kuruş ve parayla da hesaplarını görüyor, arşını, okkayı, dirhemi olduğu kadar metreyi, kiloyu, kilogramı da kullanıyorlardı. Bonoların vadelerini yeni takvime göre hesapladıkları gibi bazen bu işi Aya Yorgi ya da Aya Dimitri gibi eski takvimlere göre de yapıyorlardı. Doğa yasalarına göre insanlar daima bütün yeniliklere karşı gelirler. Ama bu uzun sürmez. Çünkü önemli olan hayatın biçimi değil, hayatın kendisidir. Eskiyle yeninin bu çarpışmasından acı duyan kişiler de vardı. Onlar için hayat düzeni kayıtsız şartsız hayata bağlıydı. Tesir Nişeli Şemsi Brankoviç bu tür insanlardandı. Brankoviçler şehrin en itibarlı, en ileri gelen ailelerinden biriydi. 6 oğlunun 4'ü evliydi. Evleri etrafı tarlalar, erik bahçeleri ve korularla çevrili adeta küçük bir köydü. Şemsi Bey bu toplumun az konuşan, kimsenin itiraza cesaret edemediği sert, zorba bir başkanıydı. Uzun boylu bir adamdı ama yıllar onu bir hayli eğmişti. Başına altın işlemeli bir sarık sarardı. Ancak cuma günleri o da cuma namazı kılmak için kasabaya inerdi. İşgalin ilk gününden beri ne bir yere uğrar ne kimseyle konuşur olmuştu. Etrafına bile bakınmıyordu. Brankoviçlerin evine yeni modayla ilgili bir şey getirmeye kimse cesaret edemezdi. Ne yeni bir giyim eşyası, ne yeni bir alet, ne de yeni bir söz. Oğullarından hiçbirinin yeni yönetimle ilgili hiçbir işi olmazdı. Torunların hiçbiri okula gitmezdi. Bu topluluk bu durumdan üzgündü. İhtiyarın bu inatçılığından oğulları da memnun değillerdi. Ama kimse memnun olmadığını çıtlatmaya, hatta bir bakışla bile hissettirmeye cesaret edemezdi. Yeni gelenlerle işbirliği eden Müslümanlar, Şemsi Bey'e rastlayınca ona büyük bir saygı, hayranlık, biraz da vicdan azabına benzer bir duyguyla selam verirlerdi. Kasabanın en yaşlı, en hatırlı Müslümanları Şemsi Bey'in yanına oturup onunla konuşabilmek için Kabe'ye gider gibi Tesirniçe'ye giderlerdi. Bunlar sonuna kadar direnmeye ve ne pahasına olursa olsun gerçeğin önünde eğilmemeye karar vermiş olanlardı. Bu toplantılar az konuşulan ve hiç sonuca varılamayan türdendi. Yaz kış boğazına kadar ilikli elbise giyen Şemsi Bey, küçük kırmızı seccadesinin üstüne oturarak çevresinde misafirler olduğu halde sigara içerdi. Her zaman işgal kuvvetlerinden o anlaşılmaz çirkin ve yeni yaşantıya gittikçe uyan yerli Müslümanlardan konuşulurdu. Bu sert vakarlı adamın yanında herkes endişesinden, şaşkınlıktan ve üzüntüsünden söz açma özlemini duyardı. Her konuşma sorularla sona ererdi. Bu bizi nereye sürüklüyor, sonu nereye varacak? Evet, bu durmak dinlenmek nedir bilmeyen, ne ölçü, ne rahat, ne sınır tanıyan bu yabancılar neydiler? Ne istiyorlardı? Ne amaçla gelmişlerdi? Sanki hepsi birbirine bağlıymış gibi neden bu kadar çok şeye ihtiyaçları vardı? Bütün bunları ne yapacaklardı? Sonu gelmeyen bu tür girişimlere onları sürükleyen endişe ne biçim şeydi? Şemsi Bey yüzlerine bakar ve çoğu zaman bir şey söylemezdi. Yüzü kararmıştı. Ama onu karartan güneş değil, iç dünyasındaki sıkıntılardı. Bakışları sert ama dalgın ve boştu. Acılı kara göz bebeklerinin etrafı çok yaşlı bir kartalanki gibi beyazımtırak gri yuvarlaklarla çevrilmişti. İri ağzında incecik dudakları bir çizgi gibi durur. Bu sımsıkı kapalı dudaklarıyla sanki söylemek istediği bir şey varmış da onu bir türlü ağzından çıkaramıyormuş gibi hep bir şeyler mırıldanırdı. Ama yine de herkes yanından içi ferahlamış olarak ayrılırdı. Belki avunmaz, yatışmazlardı ama onun umutsuz, azim ve bağımsızlığının etkisi altında kalır, heyecanlanırlardı. Şemsi Bey cumaları her çarşıya inişinde gerek binalarda gerek insanlarda geçen sefer rastlamadığı bir değişiklik görmeyi beklerdi. Görmek zorunda kalmamak için gözlerini yere indirir ama burada da kurumuş çamurların içinde Türk atalarının yuvarlak izleri yanında Avusturya atalarının uçları sivri nal izlerinin gittikçe çoğaldığını fark ederdi. Böylece orada çamurun içinde bile insanların yüzünde ve çevresindeki her şeye olduğu gibi acımasız bir mahkumiyet okurdu. Bu durdurulması imkansız olan zamanın mahkumiyetiydi. Şemsi Bey artık gözlerinin rahatça takılabileceği hiçbir şey kalmadığına inanç getirdikten sonra kasabaya da inmez oldu. Sessiz ama insafsız, herkese karşı sert, hele nefsine daha da sert bir aile reisi olarak yaşadığı Tısırniçe'ye büsbütün kapandı. Kasabanın en yaşlı, en itibarlı Müslümanları kutsal bir emanet gibi onu ziyarete devam ettiler. İçlerinde özellikle Ali Hoca Mütevelli de vardı. İşgalin 3. yılı Şemsi Bey hiç hastalanmadan öldü. İhtiyar dudaklarının durmadan mırıldandığı o acı sözleri hiçbir zaman söylemeden ve her şeyin yeni bir düzene büründüğü çarşıya artık ayak basmadan gitmişti. Gerçekten de kasaba çok değişmişti. Ağaçlar kesiliyor, başka yerlere yenileri dikiliyor, yollar onarılıyor, yeni yollar, kanallar açılıyor, kuruluşlar, belediyeye ait binalar yapılıyordu. Çarşıda dükkanlar bir sıra üstünde değildi. Ama bu zamana kadar kimseyi rahatsız etmemişti. Şimdi onları yıkmış, yerlerine yenilerini yapmışlardı. Tahta kepenkli eski loş dükkanların yerinde üzerleri kiremit ya da şinko kaplı sağlam demir kepenkli mağazalar görülüyordu. Bu arada Ali Hoca'nın dükkanı da kurban gidecekti ama hoca çok uğraştı, oraya buraya başvurdu. Dava açtı, en sonunda dükkanının olduğu gibi kalmasını sağladı. Çarşı meydanı şimdi büyümüş ve tesviye edilmişti. yeni bir hükümet konağı yapıldı. Mahkeme ile hükümet oraya yerleşti. Orduya gelince o daha da hızlı çalışıyor, sivil yönetim kadar yumuşak davranmıyordu. Barakalar yapılıyor, toprak sürülüyor, ekiliyor, bütün bir tepenin görünüşü değiştiriliyordu. Yaşlı kasabalılar bu değişikliklere bir türlü alışamıyor, şaşkınlıklarını açığa vurmaktan çekinmiyorlardı. Tam artık bu anlaşılmaz çalışmaların sona erdiğine inandıkları bir sırada yabancılar insanı büsbütün şaşırtan yeni bir işe başlıyorlardı. Kasabalılarda ciddi bir işi değil de çocukların saçma oyunlarını seyreder gibi durup bu çalışmaları seyrediyorlardı. Yabancıların böyle durmadan dinlenmeden yapmak, kazmak, yıkmak, inşa etmek, yerleştirmek, değiştirmek istemelerini doğa güçlüklerine önceden karşı koymaya, ona engel olmaya ya da ondan kaçmaya çalışmalarını burada kimse anlamıyor, takdir etmiyordu. Tersine hele ihtiyarlar bunu zararlı buluyor, hatta bir uğursuzluk sayıyorlardı. Onların gözünde kasaba bir doğu kasabası görünüşünü kaybetmemeliydi. Eskiden onarılır, yıkılmaya yüz tutan desteklenir ama böyle hiçbir ihtiyaç olmadan her şey alt üst edilmezdi. Ne binalara dokunulur ne de Allah'ın kasabaya verdiği biçim değiştirilebilirdi. Ama bu yabancılar işlerini dikkatle incelenmiş, anlaşılmaz planlarla yapıyor ve kasabalıları şaşırtacak bir hızla birbiri peşinden sonuçlandırıyorlardı. Böylece bizimkilerin hiç beklemedikleri bir anda bundan 300 yıl önce olduğu gibi sıra şimdi de köprüyle bir bütün olan harap ve ihmal edilmiş kervansaraya geldi. Taşhan denilen binanın çoktan harabeye döndüğü bir gerçekti. Kapılar çürümüş, dantel gibi işlenmiş kafesleri kırılmış, damı binanın içine çökmüştü. İçinden büyük bir akasya ağacı fırlamış, çalılar, yabani otlar bitmişti. Yalnız dış duvarları hala sağlam ve bütündü. Hala eski ahenk ve zarafetiyle dikdörtgen biçiminde yükseliyordu. Kasabalıların gözünde o önemsiz bir harabe değil, köprünün tamamlayıcısıydı. Doğdukları ev kadar kasabanın ayrılmaz bir parçasıydı. Doğadan başka hiçbir gücün ona dokunabileceği akıllarına bile gelmezdi. Ama işte günün birinde onun da sırası geldi. İlkin mühendisler yığının çevresini uzun uzun ölçüp biçtiler. Sonra işçiler gelip taşları birer birer sökmeye başladılar. İçinde yuva yapan kuşları ürkütüp kaçırdılar. Kısa bir süre sonra çarşının üst yanındaki düzlükte düzgün olarak istif edilmiş bir taş yığınından başka bir şey kalmadı. Bir yıl kadar sonra beyaz kervansaranın yerinde damı çinko kaplı mavi badanalı yüksek kaba bir katlı bir kışla yükseldi. Askerler bütün gün avluda eğitim görüyorlardı. Onbaşıların gök gibi gürleyen emirleri altında kurbanlar gibi kollarını açıyor ya da felaket görmüşler gibi yüzü koyun tozların içine kapanıyorlardı. Akşamları da bu çirkin binanın pencerelerinden armonika sesleri arasında anlaşılmaz savaş türküleri yükseliyordu. Bütün bunlar kasaba köpeklerini korkudan havlatan borazanın keskin ve hazin sesi duyuluncaya kadar sürüyordu. Sonradan bütün sesler kesilince pencerelerin ışıkları da birer birer sönüyordu. İşte vezirin o güzel vakfiyesi de böylece ortadan kayboldu ve halkın hala dil alışkanlığıyla Taşhan dediği kışlada çevresine yakışmayan bir çirkinlik içinde yeni yaşamına başladı. Artık köprü dokunulmamış olarak bir başına kalmıştı. Doğruyu söylemek gerekirse yabancıların getirdikleri yeniliklerle halkın değişmeyen geleneklerinin çarpışması asıl köprüde başladı. Bunun sonucu olarak da kasabanın eskiyle ilgili her şeyi gerilemek ya da yeniyle bağdaşmak zorunda kaldı. Halk elinden geldiği kadar köprünün üstündeki yaşamının değişmemesine çalışıyordu. Yalnız şimdi Sırplarla Yahudiler daha serbestçe geliyor. Artık eskisi gibi Müslümanların gelenek ve ayrıcalıklarını aldırış etmeden günün her saatinde gelip oturabiliyorlardı. Küçük tüccarlar da yün, kümes hayvanı ve yumurta almak için orada oturup köylüleri bekliyorlardı. Güneşin durumuna göre köprünün bir yanından öbür yanına geçmekle vakit geçiren işsiz güçsüzler de istedikleri gibi gelip yerleşiyorlardı. Akşama doğruysa iş adamları, çalışanlar konuşmak, biraz sohbet etmek ya da seyrek söğütlerle kumsalların çevrelediği ırmağı sessizce seyretmek isteyenler geliyordu. Geceleri köprü gençlerle sarhoşlarındı. Gece hayatı ilk zamanlar halkın hoşuna gitmeyen bir takım değişikliklere uğradı. Yeni hükümet şehri sürekli olarak ışıklandırıyordu. Daha ilk yıllar başlıca caddelerdeki yol kavşaklarına direkler dikerek üzerlerine içinde gaz lambaları yanan fenerler yerleştirmişlerdi. Bu fenerleri temizleyen, dolduran, yakan Sırık Ferhat adlı biriydi. Fakir bir adam olan Ferhat, belli bir maaş almadan bundan önce de belediye hesabına Ramazan toplarını patlatır, buna benzer bir sürü iş yaparak çoluk çocuk kalabalık ailesini geçindirmeye çalışırdı. Köprünün birçok yeri, özellikle kapıya da böylece aydınlatıldı. Fener'in asılı olduğu direk eski nöbetçi karakolundan kalan kazığa çevrilmişti. Kapıya'daki bu fener, karanlıkta sigara içmesini, şarkı söylemesini sevenlerle ruhunda aşk fırtınaları, yalnızlığın ya da sarhoşluğun çılgınlığını taşıyan gençlerin kırıp dökme isteklerine engel olduğu için uzun mücadelelere yol açtı. Bu titrek ışık onları sinirlendiriyordu. Birçok kez lambayı da feneri de fırlatıp attıkları olmuştu. Çok kere de bu yüzden para ödemeyle ya da hapisle cezalandırılmışlardı. Sonunda bir polis memuru nöbet beklemeye başladı. Bu sefer köprünün gece ziyaretçileri fenerden daha tatsız canlı bir tanıkla karşılaşmışlardı.